Ayrım 21, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 201. Derken Sax Spencer ve Raya, Sax'ın yel değirmeni ısıtıcılarını yapacak olan robot fabrikayı kurmayı bitirdiler. Ve ısıtma etkilerini denemek için 1000 kadarını ekvatoral bölgelere dağıtmak üzere BMM-İB'den izin istediler. Hepsinin birden atmosfere Çernobil'in 2 katı ısı vermesi bekleniyordu. Bu artı ısıyı arka plandaki mevsimsel dalgalanmalardan ayırt edip edemeyecekleri de şüpheliydi. Ama Sax'ın dediği gibi, denemezlerse bilemezlerdi. Böylece Terra kurma tartışması tekrar ateşlendi. En birdenbire BMM-İB'nin yönetim komitesi üyelerine, o anda Mars işleriyle ilgili komitede olan ülkelerin ulusal ofislerine ve son olarak BM Genel Meclisi'ne gönderdiği uzun mesajlar kaydederek ateşli bir eylem başlattı. Bu olaya en ciddi politik kademelerden tabloid basın ve TV'ye, durumu Kızıl Pembe dizinin en son bölümü sayan medyaya dek geniş bir ilgi gösterildi. En mesajlarını özel olarak kaydedip göndermişti. Yani kolonicilerin bundan sadece Terra TV'sinde gösterildiğinde haberleri oldu. Bunu izleyen günlerdeki tepki hükümette tartışmalar, Washington'da 20 bin kişilik bir toplantı, sonsuz boyutlarda editoryal yazılar ve bilimsel ağlardaki yorumlar şeklindeydi. Bu tepkilerin gücünü görmek biraz çarpıcıydı ve kolonicilerin bir bölümü Anne'in onları sırtlarından vurduğunu düşündü. Phyllis öfke içindeydi. "Üstelik bunun bir anlamı yok," dedi Sax, hızla gözlerini kırpıştırarak. "Çernobil zaten bu yel değirmenleri kadar ısı bırakıyor atmosfere ve Anne bu konuda hiç yakınmamıştı." "Yo, yakındı," dedi Nadia, "sadece oyunu kaybetti." BMM-İB'de oturumlar düzenlendi ve bunlar sürerken malzeme bilimcilerden bir grup akşam yemeğinin ardından Anne'le bir toplantı yaptı. Bu yüzleşmeye tanıklık etmek için kolonicilerin çoğu da oradaydı. Tepe altının ana yemek salonu, bölme duvarları kaldırılıp yerlerine yük taşıyıcı kolonlar yerleştirilmiş 4 bölmeden oluşuyordu. Sandalyeler, saksı bitkileri ve aresin kuşlarından geriye kalanlarla dolu atriumdaki bitkilerin bir kısmının göründüğü ve çok kısa bir süre önce kuzey duvarının üst kısmına açılmış pencerelerle aydınlatılan kocaman bir odaydı. Büyük bir mekan ve toplantı gerçekleştiğinde içinde kolonicilerin en az yarısı yemek yiyordu. "Bunu neden bizlerle tartışmadın?" diye sordu Spencer. Anne'in bakışı Spencer'ı gözlerini kaçırmaya zorladı. "Neden sizinle tartışacakmışım?" dedi, bakışlarını Sax'a çevirerek. "Hepinizin bu konuda ne düşündüğü açık. Bunu defalarca konuştuk ve ne söylesem sizin için fark etmiyor. Burada küçük deliklerinizde oturup küçük deneylerinizi yapıyorsunuz. Bodrumunda bir kimya seti bulmuş çocuklar gibi bir şeyler yapıyorsunuz. Bu arada kapınızın dışında koskoca bir dünya duruyor. Yer şekillerinin yeryüzündeki benzerlerinden 100 kat daha büyük ve 1000 kat daha yaşlı olduğu ve güneş sisteminin başlangıcına ilişkin olduğu kadar son 1 milyar yıldır çok az değişmiş bir gezegenin bütün bir tarihiyle ilgili izlerin dört bir yanına dağılmış olduğu bir dünya. Siz hepsini yıkıp geçeceksiniz. Yaptığınız şeyin ne olduğunu asla dürüstçe kabul etmeksizin. Çünkü burada yaşayabilir ve gezegeni onu değiştirmeden inceleyebilirdik. Bunu kendimize çok az zarar, hatta huzursuzluk vererek yapabilirdik. Bütün bu radyasyon lafları saçmalık ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Çevrenin böylesine toptan değiştirilişini aklayacak kadar yüksek düzeyde bir radyasyon yok. Bunu yapmak istiyorsunuz. Çünkü yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Deneyip görmek istiyorsunuz. Sanki burası sizin kaleler inşa etmeniz için büyük bir oyun alanıymışçasına. Büyük bir Mars kavanozu. Kendinizi aklayacak şeyleri nereden isterseniz bulabilirsiniz. Ama bu samimiyetsizlik ve bilim değil." Yüzü bu söylev sırasında parlak kırmızıya dönmüştü. Nadia kadını hiç bu kadar öfkelenmiş görmemişti. Acı, kızgınlığının üzerine yerleştirdiği bildik tepkisizlik kabuğunu parçalamış ve öfkeden neredeyse soluksuz kalmıştı, sarsılıyordu. Bütün oda ölüm sessizliği içindeydi. "Bu bilim değil diyorum, sadece oyun. Bu oyun için tarihsel geçmişe zarar verecek, kutup başlıklarını, kurumuş kanalları ve kanyon diplerini yok edeceksiniz. Saf güzel bir yer yüzeyini yok edeceksiniz, hem de bir hiç uğruna. O da bir tablo gibi kıpırtısızdı. İnsanlar kendilerinin taş heykelleri gibiydiler. Vantilatörler uğulduyordu. Tedirgin bir şekilde birbirine bakmaya başladılar. Simon elini uzatarak Anne'e doğru bir adım attı. Kadın tek bir bakışla olduğu yere çiviledi onu. Adam sanki dışarıya iç çamaşırlarıyla çıkmış ve donup kalmış gibiydi. Yüzü kızardı ve duruşunu değiştirip yeniden oturdu. Sax Russell ayağa kalktı. Her zamanki gibi. Belki her zamankinden bir parça daha kızarmıştı ama ılımlıydı. Ufak tefekti, baykuş gibi gözlerini kırpıştırıyordu. Sesi termodinamik hakkındaki bir ders kitabındaki bir şeylerden söz ediyormuş ya da periyodik bir tabloyu sayıyormuş gibi sakin ve düzdü. Mars'ın güzelliği insan zihnindedir dedi kuru, gerçekçi bir tonuyla. Herkes şaşkınlıkla adama baktı. İnsan olmaksızın o sırf bir atomlar topluluğudur. Evrendeki herhangi bir rastlantısal madde zerresinden farksızdır. Onu anlayan ve ona anlam verenler biziz. Karanlık gökyüzüne bakıp onu yıldızların arasında seyretmekle geçen bütün o asırlar. Aklık derecesi değişimleri sayesinde kanalları görmek için minicik bir diske bakarak onu teleskoplarla seyretmekle geçen bütün o gecelerimiz. Canavarları, bakireleri ve çöken Uygurlukları ile ilgili bütün o budala bilim kurgu romanları, veriler üzerinde çalışan, bizi buraya ulaştıran bütün o bilimciler, Mars'ı güzel kılan şey işte budur, bazalt ve oksitler değil. Çevresine bakmak için duraksadı, Nadia yutkundu. Sax Russell'ın ağzından böyle sözlerin bir grafiği incelemek için kullandığı o düz tonda çıktığını duymak gerçekten çok tuhaftı. Çok tuhaf. Şimdi buradayız diye sürdürdü konuşmasını adam. Sadece toprağın 10 metre altında saklanmak ve kayaları incelemek yetmez. Bu bilimdir, evet, ve gerekli bir bilimdir. Ama bilim bundan daha fazlasıdır. Bilim daha büyük bir insan girişiminin parçasıdır. Bu girişim yıldızlara gitmeyi, diğer gezegenlere uyum sağlamayı ve onları bize uydurmayı da kapsar. Bilim yaratmaktır. Burada yaşamın olmayışı, SETI programının 50 yılı boyunca hiçbir şey bulunamaması, yaşamın ender olduğunu, akıllı yaşamınsa daha ender olduğunu göstermektedir. Buna rağmen evrenin tüm anlamı ve güzelliği akıllı yaşamın bilincinde bulunmaktadır. Bizler evrenin bilincindeyiz ve işimiz onu yaymak, nesnelere bakmak için yolculuklar etmek, yapabildiğimiz her yerde yaşamaktır. Evrenin bilincini yalnızca tek bir gezegende tutmak oldukça tehlikeli bir şey. Silinip gidebilir. Şimdi biz ikisinin, ayı da sayarsanız üçünün üzerindeyiz. Yaşamayı sürdürmek için bunları daha da güvenli kılabiliriz. Değiştirmek onu yok etmeyecek. Geçmişini okumak güçleşebilir ama güzelliği kaybolmayacak. Eğer göller, ormanlar, buzulları yaratılırsa bu Mars'ın güzelliğini nasıl azaltabilir? Böyle olacağını düşünmüyorum. Bence yalnızca onu arttırır. Yaşamı, en güzel sistemi ona ekler. Ama yaşamın yapabileceği hiçbir şey Tarsis'i küçültmez ya da Marineris'i doldurmaz. Mars daima Mars olarak kalacaktır. Yeryüzünden farklı, daha soğuk, daha vahşi. Ama aynı zamanda hem Mars hem de bizim olabilir. Olacaktır da. Bu konuda insan düşüncesi şöyledir. Eğer yapılabilirse yapılacaktır. Mars'ı dönüştürebiliriz. Onu bir katedral, insanlık ve evren için bir anıt gibi inşa edebiliriz. Yapabiliriz, öyleyse yapacağız. O yüzden bir elini sanki analizinin grafikteki verilerle desteklendiğine ikna olmuş gibi, sanki periyodik tabloyu incelemiş ve hala doğru olduğunu görmüş gibi yukarı kaldırdı. Artık başlayabiliriz. Bakışlarını Anne'e çevirdi. Bütün gözler kadında yoğunlaştı. Anne'in ağzı gergin, omuzları çökmüştü. Yenildiğini biliyordu. Sanki başlıklı bir pelerini üzerinde ağırlık yapan ve kendisini onlardan koruyan ağır bir kabuğu başının ve gövdesinin üstünden atıyormuşçasına omuzlarını silkti kadın. Genellikle üzgün olduğu zamanlar kullandığı düz donuk tonda şöyle dedi. Bana kalırsa bilince çok fazla ve kayaya çok az değer veriyorsun. Bizler evrenin efendileri değiliz. Bizler onun küçük bir parçasıyız. Bizler onun bilinci olabiliriz. Fakat evrenin bilinci olmak demek onu kendimizin bir ayna imgesine çevirmek değildir. Daha çok ona olduğu gibi uyum göstermek ve ona özen göstererek tapmak demektir. Saksın sakin bakışıyla buluştu ve öfkesinden son bir alev parçasını dışarı püskürttü. Mars'ı şu ana dek hiç görmedin ki. Ve odayı terk etti. Janet kamera gözlüklerini takmış ve bunları kaydetmişti. Phyllis bir kopyasını yeryüzüne gönderdi. Bir hafta sonra BMM, İBE, Çevresel Değişiklikler Komitesi, ısıtıcı yel değirmenlerinin çevreye saçılmasını onayladı. Planlanan şey değirmenleri zeplinlerle indirmekti. Arkadi hemen Phobos'taki çalışmasının bir tür ödülü olarak zeplinlerden birini kullanma hakkını istedi. Maya ve Frank Arkadi'nin tepe altından bir iki ay daha kaybolması düşüncesinden mutlu olmuşlardı ve bu yüzden onu hemen zeplinlerden birine atadılar. Hakim rüzgarlarla doğuya yol alacak, rüzgarların iyice güçlendiği yerler olan kanal yataklarına ve kraterlerin dış çeperlerine yel değirmenlerini yerleştirmek için alçalacaktı. Arkadi odalardan geçerek ona doğru gelip gelişmeleri anlattığı için bu geziden ilk haberi olan kişi Nadia'ydı. ''Kulağa hoş geliyor.'' dedi kadın. ''Gelmek ister misin?'' diye sordu. ''Neden olmasın?'' dedi. Hayalet parmağı sızlıyordu. Kullanacakları zeplin yapılmış en büyük zeplindi. Almanya'da Friedrichshafen Noch Einmal tarafından inşa edilerek 2029'da gönderilmiş, yani gezegene kısa bir süre önce ulaşmış gezegenler arası bir modeldi. Okbaşı adını taşıyordu. İki kanat arası 120 metre geliyordu. Önden arkaya dek 100 metreydi ve 40 metre yüksekliğindeydi. Ultra hafif bir iç iskeleti, her bir kanat ucuyla gondolun altında turbo pervaneleri vardı. Bunlar pilleri balonun üst yüzeyine yerleştirilmiş güneş pillerinden güç alan küçük plastik motorlarla çalışıyordu. Kalem biçimindeki gondol alt kısmı neredeyse tamamı boyunca uzanıyordu. Fakat içerisi Nadia'nın umduğundan daha küçüktü. Çünkü büyük kısmı yükleri olan yel değirmenleriyle doldurulmuştu. Kalkış sırasındaki kullanım mekanları kokpit, iki dar yatak, dar bir mutfak, daha dar bir tuvalet ve bunlar arasında gidip gelmek için gereken geçitten başka bir şey değildi. Oldukça sıkışıktı ama neyse ki gondolun her iki yanı pencerelerle kaplıydı. Yel değirmenleriyle kapanmış olsalar da pencereler onlara fazlasıyla ışık ve iyi bir görüş alanı veriyordu. Kalkış yavaş oldu. Arkadi üç şamandıra direğinden uzanan ipleri bir kokpit düğmesine basıp serbest bıraktı. Turbo pervaneler güçlükle çalıştı ama sadece 12 milibar kalınlığında bir havayla boğuşuyorlardı. Kokpit yavaş hareketlerle iç iskeletiyle birlikte esneyerek aşağı yukarı gidip geldi. Her yukarı sıçrayış yerden biraz daha yükseğe ulaşıyordu. Roket fırlatmalarına alışkan biri için gülünç bir durumdu bu. ''Haydi tam bir daire çizelim ve gitmeden önce tepe altını bir görelim.'' dedi Arkadi 50 metre yükseldiklerinde. Gemiyi yan çevirdi, Nadia'nın penceresinden dışarı bakarak yavaş ve geniş bir dönüş yaptılar. Tekerlek izleri, çukurlar, regolit yığınları, düzlüğün tozlu turuncu yüzeyinde bulunan bütün o koyu kızıllık. Sanki bir ejder kocaman pençesiyle alçalarak zemini yaralamış ve bir takım yerlerini kanatmış gibiydi. Tepe altı o yaraların tam ortasında duruyordu ve kubbesinin altından yeşilliğin göründüğü hoş bir manzaraydı. İçine parlak cam ve gümüşten yapılmış bir mücevherin yerleştirildiği koyu kızıl kare bir muhafazaya benziyordu. Oradan doğuya Çernobil'e ve kuzeye uzay araçlarına doğru yollar uzanıyordu. Daha da ötede seraların uzun balonları ve karavan parkı vardı. ''Simyacılar mahallesi hala biraz Urallar gibi görünüyor.'' dedi Arkadi. ''Gerçekten bu konuda bir şeyler yapmalıyız.'' Zeplini dönüşünden kurtarıp rüzgarla birlikte doğuya yöneldi. ''Çernobil'in üzerinden geçip hava akımını yakalasam mı?'' ''Neden bu şeyin kendi başına ne yapabileceğini görmüyoruz?'' dedi Nadia. Balonlardaki hidrojen onun da içini doldurmuşçasına hafif hissediyordu kendisini. Manzara sersemleticiydi. Sisli ufuk 100 kilometre kadar ötedeydi. Toprağın hatları oldukça belirgindi. Lunae'nin zor görünen girinti ve çıkıntıları, doğudaki kanallar açılmış arazinin daha belirgin tepe ve kanyonları. Ah, bu harika olacak.
Evet.
Daha önce hiç böyle bir şey yapmadıkları aslında açıkça belliydi. Fakat ince atmosfer yüzünden Mars üzerinde uçmak kolay değildi. En iyi çözümün içindeydiler. Hem Mars havasında yanmayan hem de çevresiyle karşılaştırıldığında görece yeryüzündeki halinden çok daha hafif olan hidrojenle doldurulmuş, olabildiğince büyük ve hafif bir zeplin. Hidrojen ve en son süper hafif malzemeler onların yel değirmenleri gibi bir yükü taşımasını sağlıyordu. Fakat böyle bir yük taşırken komik bir şekilde hantaldılar. Böylece sürüklenip gittiler. Gün boyunca rüzgarın güneydoğuya itmesiyle Lunae Planum'un inişli çıkışlı düzlüğünü geçtiler. Bir iki saat boyunca güney ufkunda dev bir maden çukuru gibi görünen derin kanyon yarığını, Juventa yarığını görebildiler. Daha doğuda toprak sarıya döndü. Yüzeyde daha az taş yığınları vardı ve alttaki kaya yatağı daha bükümlüydü. Ayrıca çok daha fazla krater vardı. İrili ufaklı, gevrek kenarlı ya da neredeyse gömülmüş kraterler. Burası Zante Terra'ydı. Topografik olarak güney yaylalarına benzeyen, Kreis ve Isidis'in alçak düzlüklerinin arasından kuzeye doğru saplanan yüksek bir bölgeydi. Hakim batı rüzgarları böyle sürerse birkaç gün boyunca Zante üzerinde olacaklardı. Sakin bir şekilde saatte 10 kilometre ile ilerliyorlardı. Çoğu zaman ufku yaklaşık olarak 50 kilometre uzakta gösterecek şekilde 100 metre yükseklikle uçuyorlardı. Zante'nin değişmez bir kraterler dizisinden başka bir şey olmadığı belli olsa bile istedikleri şeye yakından bakacak zamanları vardı. Öğleden sonranın ilerlemiş bir saatinde Nadia Zeppelin'in burnunu aşağı çevirdi, yerden 10 metre yüksekliğe düşünceye kadar rüzgarla bir daire çizdi ve çapa attı. Gemi dikeldi, ipini çekiştirdi ve çapaların tutuşu onu büyük bir uçurtma gibi sakinleştirdi. Nadia ve Arkady gondolu bir uçtan bir uca, Arkady'nin bomba cumbası dediği yere doğru geçtiler. Nadia cumbanın vinç kancasına bir yel değirmeni taktı. Yel değirmeni küçük bir şeydi. Tepesinden yükselen bir çubuğa dört dikey pervane takılmış magnezyum bir kutu. 5 kilo kadardı. Cumba kapısını kapattılar, havayı emdiler ve alt kapıyı açtılar. Arkady dar bir pencereden ne yaptığına bakarak vinci çalıştırdı. Yel değirmeni bir çekül gibi düştü ve küçük, isimsiz bir kraterin güney kıyısına sertleşmiş kuma çarptı. Vinç kancasını çıkarıp cumbaya geri sardı, bomba kapılarını kapattı. Kokpite dönüp yel değirmeninin çalışıp çalışmadığını görmek için bir daha aşağı baktılar. Oradaydı, bir kraterin dış yamacında duran küçük bir kutu, biraz yan yatmış, dört geniş pervanesi neşeyle dönüyordu. Bir çocuğun meteoroloji seti içindeki bir rüzgar ölçer gibi görünüyordu. Bir fırın ızgarası gibi ışıyacak olan metal bir bobin olan ısıtma birimi gövdenin diğer yanındaydı. Isıtma birimi iyi bir rüzgarda 200 derece santigrada ulaşabilirdi ki bu da özellikle o çevrenin ısısına göre hiç fena değildi. Yine de herhangi bir değişiklik olması için bunlardan bir sürüsü gerekiyor diye belirtti Nadia. Elbette ama her küçük parça işe yarar ve bir bakıma bedava ısı. Yalnızca ısıtıcılara güç veren rüzgar değil, yel değirmenleri yapan fabrikalara güç veren güneş de var. Bunlar iyi fikir bence. Öğleden sonra bir tane daha yerleştirmek için tekrar durdular. Sonra gevrek ve yeni bir kraterin rüzgar almayan bir kısmına gece için demir attılar. Küçük mutfaklarında yemeklerini mikrodalgaladılar, sonra dar ranzalarına çekildiler. Rüzgarda sallanmak tuhaftı. Rıhtımdaki bir gemi gibiydi. Bat çık, bat çık. Alışıldığında oldukça rahatlatıcıydı ve çok geçmeden Nadia uykuya daldı. Ertesi sabah şafaktan önce uyandılar, demir aldılar ve gün ışığına doğru hareket ettiler. 100 metre yükseklikten aşağıdaki gölgeli manzaranın sınırlayıcı sürüklenip parlak gün ışığı onu izlerken fantastik bir parlak kayalar ve upuzun gölgeler karmaşası sergileyerek bronzlaşmasını seyredebiliyorlardı. Dipnot sınırlayıcı, bir ay ya da gezegenin aydınlık ve karanlık kısımlarını ayıran sınır hattı. Sabah rüzgarı provalarını sağdan sola doğru itiyordu. O yüzden tam güç çalışan pervanelerle hızlanarak kuzeydoğuya, Kreisa'ya itelendiler. Sonra altlarındaki toprak kayboldu ve geçecekleri kurumuş kanalların ilkinin Shalbatana Vallis'in batısındaki isimsiz yılan kavi bir vadinin üzerine gelmişlerdi. Bu küçük kuru vadinin S şeklini suyun yonttuğu açıkça belliydi. Günün ilerleyen saatlerinde daha derin ve daha geniş Shalbatana kanyonu üzerinde süzüldüler. İzler daha da belirginleşti. Gözyaşı şekilli adalar, eğimli kanallar, alüvyon ovaları, kabuklu topraklar. Her yerde korkunç, devasa bir selin, ok başını birdenbire bir kelebek gibi gösterecek kadar devasa bir kanyon yaratan bir selin izleri vardı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 209.